Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 12.10'u gösteriyor. Programımızın bu bölümünde konuğumuz Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sayın Cihan Yüksel stüdyomuzda. Merhaba tekrar Sayın Yüksel, hoş geldiniz.
Merhaba Sayın Kalem, hoş bulduk.
Sayın Yüksel, kamuda tasarruf ve verimlilik paketi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla da kamuoyuyla paylaşıldı. Öncelikle neden böyle bir pakete ihtiyaç duyuldu? Paketin içeriğinde neler var?
Evet, bu tasarruf tedbirleri paketi aslında orta vadeli programın güçlendirilmesi doğrultusunda alınan bir kararın sonucu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl 2023 yılında bu orta vadeli programda bütçe açının milli geliri oranının %6.4 olması hedefleniyordu. Evet. Ve 2023 yılı içerisinde bu %5.2 olarak, yani daha düşük bir düzeyde gerçekleşti. Aynı şekilde bu 2024 yılında da yine %6.4 olarak hedefleniyor bütçe açığı. Aynı mantıkla bu senede bütçe açığının hemen hemen aynı düzeylere düşürülmesi hedefleniyor. Bu nedenle öncelikle bütçe açığının düşürülmesi için bu tasarruf tedbirleri paketi açıklandı. Ama tabii ki tek amaç bu değil burada. Malumunuz son yıllarda ekonomide enflasyon oldukça yükseldi. Enflasyonu düşürmek, bütçe açıklarındaki azalmaya bağlı olarak borçlanmayı azaltmak, faiz ödemelerini azaltmak ve bütün bunlara bağlı olarak da cari açığı azaltmak gibi bir takım ekonomik hedefler doğrultusunda bu tasarruf paketi açıklandı. Bu tasarruf paketine baktığımızda içerikten biraz sonra bahsedeceğim ama genel olarak üç önemli özelliğine vurgu yapmak isterim. Bunlardan bir tanesi, sadece kamu harcamalarını azaltmaya dayalı bir paket değil, verimliliği artırarak kamu harcamalarını kontrol etmeyi, yönlendirmeyi ve tasarrufa yönlendirmeyi amaçlayan bir paket. Bunun dışında tüm kamu kurumlarını kapsıyor olması, geçmiş yıllardaki diğer tasarruf paketlerinden fark olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri değil, aynı zamanda mahalli idareleri, yani yerel yönetimleri de kapsayan bir paket. Bunun dışında kontrol ve denetimlere dayanarak bu paketin kurallarını uygulamayan kamu kurumlarına ve onların yöneticilerine bir takım yaptırımlar içeren bir paket. Bu yönüyle de farklı. Bu üç özellikten genel olarak bahsedebiliriz. İçeriğine baktığımızda bu paketin genel olarak en çok dikkat çeken taşıtlarla ilgili olan, işte 3 yıl içerisinde yeni araç satın alımı ve kiralamasının yapılmaması, toplu taşıma, personelin toplu taşıma servis hizmetlerinin durdurulması. Özet olarak söylüyorum, başka detaylar da var ama en dikkat çekenleri vurgulamak istiyorum. Binalarla ilgili, kamu binalarıyla ilgili bir takım tedbirler var. 3 yıl süreyle yeni binaların alınması ve yapılmasının durdurulması burada dikkat çekiyor. Lojmanlar ve sosyal tesislerle ilgili de düzenlemeler var. Biliyorsunuz lojmanlarda oturan kamu personelinden belli bir kira ücreti alınıyordu. Bunların raiç bedelle, yani piyasa koşullarındaki rakamlara uyarlanması hedefleniyor. Bunun dışında bir takım kamuya ait sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması, yani özelleştirme idaresi başkanlığı aracılığıyla özel sektöre satışlarının yapılması hedefleniyor. İstihdam konusunda da bir takım tedbirler var. Bu da kamuoyunda en çok dikkat çekenlerden biri oldu. 3 yıl boyunca emekli olanlarla sınırlandırılacak yeni kamu personeli alımı. Dolayısıyla o sene bütçesinde ne kadar kamu personeli emekli olduysa sadece o kadar yeni alım yapılarak aslında personel ödemeleri kaleminin bütçedeki payının artışını bir şekilde durdurmayı hedefliyorlar. Bunun dışında idari yapılanmada da bir takım düzenlemelere gidildi. Aynı hizmetleri yapan kamu idarelerinin gereksiz harcamalarını önlemek amacıyla kamu idarelerinde bu mükerrer yapılanmaları önlemeye dönük bir takım tedbirler alındı. Mesela burada yurt dışı geçici görevlendirmeleri ödeneği vardır bütçede. Bunlar sınırlandırıldı. Onun dışında benim de çok önem verdiğim haberleşme ve iletişim giderleriyle ilgili bir takım kısıtlamalar getirildi. Özellikle elektronik yazışma sistemine geçilmesi burada teşvik ediliyor. Kamuda biliyorsunuz kırtasiye harcamaları evet. önemli bir pay oluşturmaktadır. Burada bir tasarrufa gidilmesi bence de oldukça önemli. Ve hatta en önemlisi yayın, rapor ve benzeri dokümanların artık basılması değil dijital ortamda yayınlanması. Ki içinde bulunduğumuz teknoloji çağında artık hani bunların basılması yerine dijital ortamlarda yayınlanması hem ekonomik anlamda daha verimli olacaktır hem de ekolojik olarak da katkıları olacaktır. Ve son olarak bu harcama disiplini başlığı altında bir takım önemli harcama kalemlerinde kısıntıya gidildi. Bunlardan en önemlisi mal ve hizmet alım giderlerinde %10'luk bir kesintiye gidildi ve sermaye giderlerinde yani yatırım harcamalarında ise %15'lik bir kesintiye gidildi bu tasarruf paketinde.
Evet. Önemli adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bayağı olumlu da konuştu bu noktada geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir programda. Peki sizin değerlendirmeleriniz ne olacak? Neler bekliyor bizi?
Evet. Şimdi ben bir takım hesaplamalar da yaptım.
Evet.
Ama o hesaplamalara gelmeden önce şunu söylemek isterim. Elbette hiç olmamasından daha iyi böyle bir tasarruf paketi. Yani evet. bir sıfırdan büyüktür. Belki tek başına bütçe açıklarını kapatma konusunda yeterli olmayabilir. Ama hiç olmamasından elbette daha iyidir. Tüm kamu kurumlarını kapsıyor olması önemli bir konu demiştik. Sayın Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi hariç demişti hani bulunduğu evet. özel konum itibariyle. Ben burada belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın da kendi inisiyatifiyle bu tasarruf tedbirlerini uygulamaya kalkışabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi belki de öncü bir kurum olarak diğer bütün kamu idarelerine örnek olmak adına böyle bir karar alabilir diye umuyorum. Bunun dışında hesaplamalarıma bakacak olursak şimdi normalde tabii başka yerlerde de rakamlar veriyorlar. Evet. Herkesin hesaplamaları farklı olabiliyor. Ben kendi yaptığım hesaplamalara dayanarak konuşayım. Açıklanan tedbire göre bütçedeki kalemleri tespit ettim ve bütçe içindeki paylarını hesapladım. Tasarruf edilme oranı belli olan kalemlere göre bunlara bakıldığında yaklaşık bütçe giderlerinin yani devlet harcamalarının %5'lik bir kısmında bir tasarrufa gidildiğini evet. söyleyebiliriz. Bu Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %1'lik bir kısmına tekabül ediyor. Şimdi elbette mevcut ekonomik sorunların çözümünde bu %1'lik bir tasarruf ya da bütçe açığındaki %1'lik bir azalış tek başına yeterli değildir. Ancak harcamaların verimliliğine dönük tedbirler ve bazı verimsiz harcamalardan da vazgeçilmesi durumunda ki onlarla ilgili henüz rakam verilmediği için bir hesaplama yapamıyoruz ama onları evet. da dahil ettiğimizde tasarruf edilen oranın beklenenden biraz daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Ancak dediğim gibi bu tedbirler uygulanırken bütçede açıklara neden olan diğer harcama kalemlerinde de hala bir artış olmaya devam ederse bu tedbirlerin uygulanması amacına ulaşmayacaktır. Bu nedenle bu tedbirler tek başına düşünüldüğünde yetersiz kalabilir. Ancak bakanın da açıkladığı üzere diğer tedbir paketleriyle birlikte yani vergide adalet paketi, evet. kayıt dışıyla mücadele paketi gibi diğer tedbir paketleriyle birlikte desteklendiği zaman bu tasarruf paketi daha da bir anlam kazanacaktır diye düşünüyorum. Burada bir başka yorumum. Burada aslında kamu personelinin de bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani kamu yöneticilerinin bu kararı alması tek başına yetmez.
Evet.
Kamuda çalışanların da bu bilince sahip olması, belki bu konuda eğitimler verilmesi evet. kamu personeline ve kamuda tasarruf için neler yapabilecekleri konusunda personelin de bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Dediğim gibi bu tedbirler bütçe açığını kapatmayabilir ama tasarruf bilincinin oluşmasında devletin öncü ve örnek olması açısından devletin tasarruflara ilk kendisinden başlamış olması anlamlı bir mesaj diye düşünüyorum.
Bu da aslında hepimize birer görev düşüyor vatandaş olarak.
Evet.
Bu noktada finansal okuryazarlık meselesi de sıkça konuşuluyor.
Evet.
Bu noktada neler söylersiniz?
Tabii şimdi finansal okuryazarlık biraz daha insanların kendi bütçeleri,
evet,
ve
aslında kendi firma bütçeleri, ülke bütçesini de etkilemiyor mu?
Aynen öyle. Dolayısıyla aslında tasarruf dediğimiz şey gelirin tüketilmeyen, evet, kısmıdır. Ve bir ülkede tasarruf oranını artırmak sadece kamu sektörüne değil özel sektöre de düşer.
Evet.
Özel sektör derken bireyleri ve firmaları kastediyorum. Evet. İşte devletin kendisinden başlaması tasarruf tedbirlerine aslında bireylerin ve firmaların da içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda tasarruf kendi bütçelerinde tasarruf tedbirleri uygulamalar açısından örnek teşkil edecektir,
evet,
diye düşünüyorum.
Bir de bu tasarrufu yatırıma mı dönüştürmek gerekiyor? Çünkü ekonomi içerisinde o paranın, o şeyin bir döngüde dolması,
evet,
gerekiyor. Bir değer kazanması da lazım.
Evet.
Ülkeye değer katması açısından. Bu noktada işte finansal okuryazarlığı insanlar nereden nasıl öğrenebilirler? O tasarrufu nasıl değerlendirebileceklerini nasıl öğrenebilirler?
Şimdi son zamanlarda finansal okuryazarlık kavramı popülarite kazandı.
Evet.
Hatta bununla ilgili artık birçok yerde sivil toplum örgütleri bununla ilgili eğitimler vermeye başladılar. Tabii burada vatandaşın da ilgisinin olması gerekiyor. Şimdi genelde çok daha büyük rakamlarla,
evet,
yatırımlar yapanlar elbette ya bu işin eğitimini almış olan kişiler ya da bu işin eğitimini almış kişileri,
evet,
istihdam edenler. Ama biz sade vatandaş açısından baktığımızda aslında sivil toplum örgütlerini takip ederek finansal okuryazarlık konusunda bilgi alabilirler. Böylece gelirin tüketmedikleri kısmını yani tasarruflarını yatırıma döndürebilirler.
Evet. Düşük bütçelerde düşük bütçelerle de yatırım yapılabilir mi?
Her gelir düzeyine göre farklı bir yatırım aracı, evet, vardır aslında. Hani biliyorsunuz Türkiye'de böyle geleneksel yatırım araçları da vardır.
Evet.
Hani işte küçük de olsa işte altın alınabilir vesaire. O bile bir yatırımdır aslında burada. Sonuçta tasarrufun bir şekilde yatırıma dönmesi ve gelir artırıcı bir unsur yaratması durumudur. Dolayısıyla tasarruf miktarına bağlı olarak değişebilir tercih edilmesi,
evet,
gereken yatırım durumu, yatırım aracı. Tabii ben bir maliyeci olmam münasebetiyle ve bütçe ve mali planlama anabilim dalı başkanı olmam münasebetiyle finansal okuryazarlık biraz daha işletmecilerin alanına giriyor,
evet,
ama bizim alanımızda bütçe okuryazarlığı diye de bir kavram var. Özellikle
nedir?
De biz son zamanlarda bunun popülarite kazanması için uğraşıyoruz. Hatta TÜBİTAK tarafından şu anda desteklenen bir projemiz var. Türkiye'de 4 üniversite olarak,
evet,
ortak yürütüyoruz. Ve bütçe okuryazarlığı kavramı ile ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu da devlet bütçesi konusunda insanların bir okuryazarlığa,
evet,
sahip olması. Çünkü devlet bütçesi dediğimiz şey aslında vatandaşların ödedikleri,
evet,
vergilerden oluşuyor. Yani vatandaşların kendi paraları. Fakat biz vatandaşların bu konuya da ilgisinin artabilmesi için veya devlet bütçesiyle ilgili herhangi bir takım bilgi ve belgelere baktıklarında temel düzeyde de olsa onu anlayabilecek durumda olmaları için bütçe okuryazarlığı kavramını geliştirdik. Finansal okuryazarlıktan farkı, finansal okuryazarlık kişilerin veya firmaların kendi bilançoları,
evet,
ilgili yorumlar yapabilmeleri. Ama bütçe okuryazarlığı dediğimiz şey vatandaşların devlet bütçesiyle ilgili bilgi ve belgeleri anlayabilecek yeteneğe sahip olmaları. Biz Sakarya Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin ortaklaştığı bir TÜBİTAK projesiyle Z kuşağının bütçe farkındalık ve okuryazarlık düzeyinin güçlendirilmesine dönük bir proje şu anda gerçekleştiriyoruz. 2 yıl sürecek bir proje. Biz bu proje sonucunda vatandaşların anlayabileceği basit dille hazırlanmış bir bütçe okuryazarlığı rehberi hazırlayacağız. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunacağız. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunacağız. Kurumlar web sayfalarından vatandaşlarla paylaşsınlar diye. Bunun yanı sıra Bütçe Okuryazarlığı isimli bir ders modülü geliştireceğiz ve,
evet,
bunu da Yükseköğretim Kurulu'na sunacağız. Üniversitelerde, tüm fakültelerde bir ortak seçmeli ders olarak böyle bir dersin okutulması konusunda önerilerimiz olacak YÖKE'de. Çünkü hangi meslek grubundan olursa olsun her genç fakülteyi, üniversiteyi bitirdikten sonra bir vergi mükellefi olacak. Evet. Bu devlet bütçesinin bir bileşeni olacak. Bu nedenle her meslek grubundan gencin temel düzeyde de olsa bütçe okuryazarlığına sahip olması için böyle bir proje gerçekleştiriyoruz.
Evet. Tabii bu adımlarla birlikte de umarız farkındalık da artar. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir nokta var mı bu tasarruf ve verimlilik paketine ilişkin değerlendirmelerinizde?
Bu paketle ilgili son olarak söyleyeceklerim, dediğim gibi rakamlara baktığımızda belki de bütçe açığını tek başına kapatmaya evet. yetmeyebilir ama hiç olmamasından daha iyidir. Ve bu kesinlikle başka paketlerle de desteklenmelidir. Özellikle de burada en önem verdiğim vergide adalet evet. paketi.
Bunda çünkü sinyalleri verildi.
Verildi evet, evet. Bakan açıklama yaptı zaten yakında. Vergide adalet paketi de açıklanacak dedi. Çünkü bu tasarruf tedbirleri paketi daha çok harcama boyutuyla evet. ilgili. Bütçenin harcama boyutuyla ilgili. Bütçenin bir de gelir kanadıyla ilgili. Yani vergilerle ilgili ve vergilemede adaletin sağlanması açısından destekleyici paketlerinde olması gerekir. Dileğim kamu bütçesinde açık verilmesine neden olan başka harcamalarda da tasarrufa gidilmesi ve vatandaştan vergiyi toplarken gelir dağılımında evet. adaleti sağlayacak maliye politikaları da uygulayarak bir dengenin sağlanması ve yine dileğim bütçe açığının en kısa zamanda azalması yönündedir.
Umarız. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için Sayın Yüksel.
Ben teşekkür ederim Sayın Kalem. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 12.26'yı gösteriyor. Programımızın bu bölümünde Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sayın Cihan Yüksel stüdyomuzdaydı. Programımıza müzikle devam ediyoruz.